bereket ve rahmet olması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Eshâb-ı kirâm, Enbiyâ-i izâmı, Sâdât-ı kirâm hazretleri, cümle geçmişlerimizin ruh-i şeriflerine, şehitlerimizin ruh-i şeriflerine, hastalığa müftela olanların inşallah şifaya kavuşması niyetiyle bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlas. Muhterem kardeşlerimiz, bugünkü dersimiz Hazreti Lokman Aleyhisselam hakkında 124 bin küsur peygamberden Kur'an-ı Kerim'e akseden 28 veya 25 peygamberdir. Lokman Aleyhisselam bir rivayete göre Eyyûb Aleyhisselam'ın akrabası oluyor. İslam alimlerinin ekseriyeti Lokman Aleyhisselam'ın peygamberden ziyade hikmet sahibi bir zat oldu, salih bir zat oldu kanaatinde. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Bu şekilde Lokman Aleyhisselam demek ki şükrüyle kalpte gönül âleminde ufuklar açılıyor. İlahi azamet tecelli ediyor ve lisanından hikmetler tevzi ediliyor. Yine ayet-i kerimin devamında şükreden ancak kendisi şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her türlü hamde layıktır. O zaman şükür nedir? Şükür Allah'ın nimetlerini Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği istikamette kullanabilmektir. Allah göz verdi, gözü Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği şekilde kullanabilmek. İlahi azameti seyretmek, kalbin duygulanması. Dedikodudan uzak daima ruhani sohbetlerle, Kur'an-ı Kerim'le kulaklarımızın dolu olması. Gücümüz, kuvvetimiz nefsimizin yolunda değil de Hakk'ın yolunda kullanabilmek. En mühim evlatlarımız bu zamanda evlatlarımızı Allah yolunda yetiştirebilmek. Bu da en mühim bir şükür. Tabii bu çok zor. Efendimiz çobansınız buyuruyor. Tabii koyun çobanı olmak kolay. Fakat keçi çobanı olmak çok zor. Zamanımızda televizyon, internet vesaire evladı alıyor. Babaların, annelerin dışında bir hayata gönderiyor. Yani bütün uzuvlarımız Hak yolunda istikametlenecek. Şükür bu olmuş oluyor. Zira Cenab-ı Hak ne kainatta varsa insanı amade kıldık buyuruyor. Câsiyûn Sûresi'nin 13. ayetinde göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olarak amade kıldık buyuruyor. Elbet bunu düşünen toplum için ibretler vardır. Güneş amade, ay amade, atmosfer amade, toprak amade, diğer mahlukat amade, ne varsa amade. Rabbimiz tefekküre davet ediyor. Zira yarattığı her şeyde ayrı bir tefekkür ve hikmet mevcut. Mikrodan makroya kadar. Bir atomun içindeki maddelerden makro alemdeki bir sonsuzluğa kadar. Şükrün başı hamd etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hamd şükrün başıdır. Allah'a şükretmeyen kul ona hamd etmiş sayılmaz. Bize de Cenab-ı Hak Fatiha'nın ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cenab-ı Hakk'a bir övgü halinde, bir teşekkür halinde olmuş olacağı her namazın her rekatında bize şükrü hatırlatıyor, hamdi hatırlatıyor. Peki hikmet nedir o zaman? Hikmet verdik Cenab-ı Hak buyuruyor. Hikmet eşyanın, hadisatın, vukuatın sırrî tarafını idrak etmektir. İç yüzünü idrak etmektir. Bu ancak marifetullah'tan nasip almakla mümkündür. Zira Cenab-ı Hak o zaman öğretiyor. Fettekullah yuallimukullah buyuruyor. Siz müttakî olursanız ancak Allah o zaman size öğretiyor. Kalpte tecelliler başlıyor. Evliya Allah'ın durumu da bu. Bakara 269. ayetinde Allah hikmeti dilediğine verir buyuruyor. Kime hikmet verilmiş, ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahibi düşünüp ibret alırlar. Demek ki hikmeti elde etmek, bu da kalbin bir sanatı olmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın neticesinde olmuş oluyor. İsa aleyhisselam bir davasında yanında bulunanlara tohum nerede biter diye sordu. Onlar da tohum toprakta biter, yerde biter dedi. Bu söz üzerine İsa aleyhisselam aynı şey hikmet de ancak yer gibi olan kalpte biter buyurdu. Malum Cenab-ı Hak İbadur Rahman yerde mütevazi olarak doğar hiçlik içinde. Ne nimet varsa, ne kabiliyetimiz varsa hepsini ihsan eden Cenab-ı Hak. Demek ki kul o zaman arz-ı endam halinde gösteriş vesaire, makam, mevki, malın getirdiği bir gösterici değil, arz-ı hal bir tevazu içinde ömrünü istikametlendirecek. Mevlana'nın yine burada bir nüktesi var. Allah'a kul olmayanlar kuru bir çöl gibidir buyuruyor. Çöl her zaman suyu emer, içer, o şeyi tüketir. Ondan bir şey de bitmez buyuruyor. Yani Allah adamı olmayan kuru bir çöl gibidir. İmam Malik buyuruyor, bana ulaşıldığına göre Lokman, sende gördüğümüz bu faziletin mahiyeti nedir diye sormuşlardı. O da şu cevabı verdi. Doğru sözlü olmak. Yani hayatın bütün safının doğruluğun kaplaması. Sıddıkiyet. Emaneti yerine getirmek. Kulun kula emaneti var. Bir de Allah'a olan emanet var. Dini yaşamak ve dini yaşatmak. Beni ilgilendirmeyen her şeyi terk etmek. Faydası yok. Hatta zararı da olabilir. Ondan sonra ahde vefa göstermek. En büyük ahde vefa, Rasûlullah Efendimiz'e vefa gösterebilmek. Sakın benim yüzümü kıyamet günü kara çıkartmayın buyuruyor. Kelâm-ı kibârda da hikmetin başı Allah korkusudur buyuruyor. Nimetler arttıkça şükrün de artması gerekir. İnsan kendi üzerinde nimetleri düşünecek. Gözün görmesi, kulağın işitmesi, İnsan olarak dünyaya gelmesi, ondan çok daha öteye Müslüman olarak, ümmet-i Muhammed olarak, yani bütün hayatın muhtevasında İslam olacak. Rasûlullah Efendimiz'in izi takip edilecek. Nimetler arttıkça, takva arttıkça şükür de artacak. Hikmet olarak İbrahim Suresi'nde Cenab-ı Hak, iman eden kullarıma söyle buyuruyor Rasûlullah Efendimiz'e. Namazlarını dosdoğru kılsınlar. Kendilerinde ne alışveriş, ne de dostluğun bulunan bir gün gelmeden evvel, kendine verdiğimiz rızıklardan Allah için gizli ve açık harcasınlar. Tabi riyâ olmayacak. O öyle lütufkâr bir Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirip, onunla rızık olarak ise türlü meyveler çıkardı. Tertemiz, berrak bir su iniyor. Deniz suyu gibi değil. Cenâb-ı Hak soruyor, ya deniz suyu inseydi ne yapardınız diyor. Demek bunlar tefekkür hep. Yani gökten temizleniyor, tertemiz iniyor. Rızık olarsa her türlü meyveler çıkardık buyuruyor. Demek bir insan bir meyveyi yerken onu bir tefekkür edecek. O hangi suyla doluyor? Kim dolduruyor? Faili mutlak kim? Yine izniyle denizde yüzüp gitmeniz için gemileri emrinize verdi. Cenâb-ı Hak karada bir yol veriyor, denizde bir yol veriyor. Yararlanmanız için Cenâb-ı Hak nehirleri de akıttı buyuruyor. Her geçen yeri nehirlerde inbat ediyor. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı. Geceyi ve gündüzü istifadenize sundu. Demek ki geceye girerken düşünmek, gündüzü girerken düşünmek, ben geceyi nasıl geçireceğim? Nasıl bir seher vakti olacak? Cenâb-ı Hak niçin geceyi veriyor bize? Demek ki gece nasıl bir ölüm tatbikatı bize? Seher nasıl bir diriliş? Türlü türlü hikmetler. O size istediğini her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız sayamazsınız. Doğru, insan çok zalim ve çok nankördür. Bu zalimliği nedir insan? En çok kendine zalim. Kendi istikbalini heba ediyor. İlim nedir o zaman? Gerçek ilim Cenab-ı Hakk'ı bile bilmektir. Yani bu dünya dershanenin dersi Cenab-ı Hakk'ı bile bilmek. Marifetullah'tan nasip almak, o şekilde kulun yürek âleminde hikmet kapılarının açılması. Demek ki nefsini bilen Cenâb-ı Hakk'ı bilir. Burada en mühim idrak, tefekkür, insan ne şekilde meydana geldi? Nasıl içindeki bu cihazlar, bu fakülteler meydana geldi? Cenâb-ı Hakk'ın o kula ihsan ettiği, ikram ettiği her şey. Onun için bilmek, zihni bir arşiv haline getirmek değil, esas ilim bu kalbin istikametlenmesi, kainattaki muammaları çözebilmek, hikmete aşina olabilmek. Peki bilenler kimler o zaman? Yine Kur'an'ı ifadeyle üç şart bildiriyor. Birinci tabii hayatın bütün muhtevasında İslam olacak. Ayette sâciden ve kâimen buyuruyor. Seher vakitinde ilahi huzurda bulunanlar. İkincisi ahiret endişesi içinde olanlar. her halimizin hesabı olacak. Üçüncüsü, kul aziyet içinde ne kadar ibadet, taati olursa olsun, peygamberler bile hep bir dua halinde yaşardı. Demek ki bir mü'min de hep dua halinde yaşayacak. Hikmetli sözler ruhu dinlendirir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyuruyor: nükteli ve hikmetli söz ve davranışlar ruhlarınızı dinlendirir. Bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur. Yine buyuruyor, kalbini öğütle yaşat. Tabii insanın bir de kendi kendine öğüt vermesi. Ve hikmetle de aydınlat buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh, insanları düşündürücü hikmetli sözlerle ikaz edin. Kalpleri huzur bulsun. Müslüman olarak yaşayabilmek en büyük şükür sebebi. Kullar cennete girerken diyecekler, A'râf 40. ayet, hidayetle bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bizi doğru yola yönlendirmeseydi, kendimizden doğru yolu bulacak değildik. Cenâb-ı Hak peygamber gönderiyor. Kur'an-ı Kerim kavli ayetler, şu kainat kevni ayetler. Hep Cenab-ı Hak kuluna bir yardım halinde. Velhasıl sohbetin başına belirttiğimiz gibi nimetlerimi sayamazsın buyuruyor. İnsan olarak yaratılmamız. Demek ki her bir mahluk gördüğümüz zaman ben o mahluk gibi yaratılabilirdim. Demek ki o mahluk da bana zimmetli. Kedi olsun, köpek olsun, yaralı kuş olsun vesaire. En büyük peygambere ümmet olmamız, Kur'an'a muhatap olmamız hem şükür sebebi hem de istikamette bir huzur bulmamız. Bütün azalarımızı yerinde kullanabilmek en büyük şükür sebebi. En çok şükreden istifade edecek, onun mükafatını görecek. Cenab-ı Hak buyuruyor, eğer şükrederseniz elbette size olan nimetlerimi artırırım. Bu fert de öyle, toplum da öyle, milletler de öyle. En başta ecdadımıza bakarsak, İznik'te kurulan ufacık bir Osmanlı 3 asırda bugünkü Türkiye'nin aşağı yukarı 30 misli hacim verdi Cenab-ı Hak. Demek ki bu şükür Allah'ın nimetinin ziyade erişmesi için çok mühim. Allah şükredememek de bir nankörlük oluyor Allah korusun. Esad Erbili Hazretleri şükür hakkında şöyle buyuruyor. Şükür sadece ya Rabbi sana şükürler olsun demek değildir. Böyle Allah'ın kendine lütfettiği göz, kulak, dil, kalp, akıl, sağlık ve hayat başta olmak üzere bütün nimetleri yaratılış maksadına göre istikametlendirebilmek. Zira Cenab-ı Hak kıyamet günü ikra kitabek kefa bi nefsike el-yevme aleyke hasiba buyuruyor. Kitabını oku, bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter. Başka şahide ihtiyaç yok. Nihayet oraya geldiğinde kulakları, gözleri, derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecekler. Derilerine aleyhinde şahit etmesinin sebebini soracak. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Gözü konuşturdu, kulağı konuşturdu, derileri konuşturdu. İlk defa size o yaratmıştı, yine ona döndürülüyorsunuz derler. Şükrün en makbulü gönül âlemini ihya edebilmek ve din kardeşlerine faydalı olabilen hizmet ve içtimai vazifeler ve ibadetlerimiz. Efendimizin çok güzel bir duası var. Allah'ım diyor, beni çok şükreden ve çok sabreden bir kulun eyle. Beni kendi gözümde küçük, diğer insanların gözünde büyük eyle ki onlara tesirim ve faydam olabilsin. Peygamberle bile Cenab-ı Hakk'a şükür borcunu layıkıyla ödeyebilmek hususunda aziyetlerini itiraf halinde bir kulluk hayatı yaşamışlardır. Efendimiz geceleri ayakta şişinceye kadar uzun uzun namaz kılmış. Elbisesinin sakalı şerifini secde ettikleri mübarek gözyaşları yıkamıştır. Kendisine Ayşe validemiz, ya Resulallah, Allah Teala'nın geçmiş gelecek her şeyini affetti. Niçin bu kadar ağlıyorsun deyince Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım buyurdu. Bir günah yok efendimizde. Yani bir zelle olsa beşeriyet icabı bir misal olarak hemen teyidi ilahi geliyor. Fakat Rasûlullah Efendimiz bir an gaflette bulunmaktan korkuyor. Göz açıncaya kadar bir gafletten ''Yâ Rabbi, sana sığınırım.'' diyor. Bişr-i Hafî Hazretleri, ''Âzalar için, yani diliyle şükreden kimsenin şükrü azdır.'' buyuruyor. Çünkü gözün şükrü, bir hayır gördüğü zaman ondan hikmet devşirmek, dolayısıyla tefekkürün artması. Şer gördüğü zaman da ondan ateşten kaçar gibi kaçması. Kulağın şükrü, Bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmak, ellerin şükrü onlarla hakkı olandan başkasını tutmamak. Yani hayırlı hizmetler etmek ve infakta bulunmaktır. Midenin şükrü helal gıda ile gıdalanmaktır. Akıl ve kalbin şükrü ilim, hilim ve marifetullah'tır. Kalpte Cenab-ı Hakk'ı tanıyabilmektir. Ayakların şükrü hayır hasenat istikametinde olması. Kim böyle yaparsa hakikaten şükretmiş olur buyuruyor. Peki zenginlikte şükür nasıl yaşanacak? Allah kime rızkı çok veriyor. Zenginlikte şükür nasıl yaşayacak? Serveti Allah'ın emaneti olarak görecek. Riyazat halinde yaşayacak, fazlasını infak edecek. Cenab-ı Hak kulül af buyuruyor. Fazlasını infak et buyuruyor. İsraf ve pintilikten kurtul. Bu büyük bir felaket. Bunun cezası ahirette ortaya çıkacak. Kendi zimmetli olan din kardeşine sahip çıkacak. Yani ağniyâ-i şâkirden, şükreden zenginlerden olabilme gayret edecek. Nitekim Cenâb-ı Hak, zenginin vazifesini yerine getiren Süleyman Aleyhisselâm'a ni'mel abdu buyuruyor. Fakirlikte şükür nasıl olacak? Sabır ve hâle rıza içinde yaşayacak. Kendi imkân kulluk ve gayret devam edecek. İmkânsızlara, isyanlara ve hatalara düşmeye mazeret bulmayacak. Niçin neden demeyeceksin, şikayeti unutacaksın. Daima altın altı, beterin beteri var. Sabreden fakirlerin olabilmek. Hastalığın şükrü nasıl olacak? Hayatındaki sıkıntıların, hastalığın kendisi için bir ecir kaynağı olduğunu unutmayacak. Günahların dökülmesine bir sebep olduğunu. Mahrum olduğu her nimetin mesuliyeti ve hesabından kurtulduğu için sevinecek, teselli bulacak. Hazreti İsa aleyhisselam, teninde alacalar olmuş, iki şakağın çökmüş, bir şahsa rastladı. O şahıs, üzerine hastalıkları hiç aldırmıyordu. Yanına yaklaştı. Bir hal hatırını sorayım bu hastanın dedi. Hasta şu şekilde dua ediyor. Ya Rabbi, sana sonsuz hamdü senalar olsun ki mahlukatın bir çoğunu müptela kıldın, dertten beni halâs eyledin diye dua ediyordu. İsa aleyhisselâm, muhatabının kalbi idrak ve kemâlini yoklamak maksadıyla ona, ey kişi, Allah'ın senden giderdiği hangi dert var ki dedi. Sende bütün dertler var, vücudun öyle. O da dedi ki, ey Ruhullah dedi, ey İsa dedi, en feci hastalık, bela, kalbin Hak'tan mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki Allah-u Teâlâ beni bundan muhafaza buyurdu. Zira ben Cenâb-ı Hakk'ın kalbime verdiği marifetullah lezzeti ve huzuru içindeyim. Onun dışındaki dünya nimetlerini görmüyor ve sizlerin gördüğünü ben göremiyorum. Allah setre diyor. Âmâlık zor. Bir kişiye dünya sana veririm, gözlerin âmâ olsun deseler, kabul etmez yani. Etmemize tabidir. Fakat kıyamet günde âmâ eğer salih bir âmâ ise, orada şükredecek, Yâ Rabbi diyecek, dünya bir fasıldı, geldi geçti. Elhamdülillah, beni şu gözlemin âmâ birçok şeylerden korudu beni. Gıybetten korudun, haram bakmaktan korudun vesaire. 15-20 sene evvel âmâlara derse gidiyordum acizane. Bir âmâ delikanlı kalktı. Hocam şükür mü zordur, sabır mı zordur dedi. Soru soran âmâ. Yani ben nasıl cevap vereyim? Oğlum dedim, duruma göre değişir bu dedi. Hangisi şükür zordur, hangisi sabır zordur? Yok yok hocam dedi. Değil dedi. Şükür zor dedi. Nasıl dedi, sabretsen de, etmesen de dedi, hayat geçip akıyor dedi. Onun için elhamdülillah sabrediyoruz dedi. Bu hayat fani dedi. Allah'ın verdiği nimetler dedi. İnsan olmak, Müslüman olmak, ümmet-i Muhammed olmak, bunun şükrü çok zor dedi. Yine Mevlana buyuruyor, şükretmek daima uyanıklık getirir. Sen aklını başına al da, şükür nimetiyle gerçek nimeti avla. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz bin Cebel'in elinden tuttu şöyle. Ona şu duayı telkin etti. Ey Muaz dedi, Allah'a yemin ederim ki ben seni gerçekten seviyorum. Ey Muaz, sana her namazın sonunda duaya kalktığım zaman Allahümme inne alâ zikrike ve şükrike hüsnü ibadetik. Allah'ım seni zikretmek. Yani her zaman Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak. Aman ya Rabbi demek. Birini zikretmek. Cenab-ı Hak unutmayacaksın. İkincisi sana şükretmek. Şükürden bir şey kalmayacaksın. Sana güzel kulluk etmekle bana yardım et ya Rabbi. O da Allah'ın yardımıyla olacak. Sana bu duayı hiç bırakmamanı tavsiye ederim ey Muaz dedi Resulullah Efendimiz. Şükürden uzaklaşmak bir nankörlük. İnsan bir bardak su ikramine bir teşekkür ediyor. Hastanın bir çiçek getirmiş, ona bir teşekkür ediyor. Allah o çiçeği yaratmasaydı nereden getirecekti o çiçeği? Daima hep şükür Allah'a. Lokman Aleyhisselam onunla sardı, yavrucuğum Allah'a ortak koşma. Doğru şirk büyük bir zulümdür, karanlıktır dedi. Tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Riyâ da ufak bir şirktir. Onun için kul yaptığı bir hayır, hasenat vesairesi buna bir gösteriş yapmayacak. Allah'la kendi arasında kalacak. Kullardan, fanilerden ortak sokmayacak araya. Bir baba evladına nasihatte bulunurken onu daima güzel sözlerle nasihat edecek. Çünkü kendi evladını öğüt vererek terbiye etmesi babanın ağır bir mesuliyetidir. Zira yavrumuz bizlere Cenab-ı Hakk'ın emanetidir. Çocuk yetiştirmek konusunda anne babanın biraz dikkat etmesi gereken başlı hususiyetleri vardır. Ayet-i kerimede Furkan Cenab-ı Hak Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyatina kurrete ayun ve cealnel muttakin imama. Yani eşler göz nuru olacak. Eğer eşler göz nuru olursa sev sevce yetiştirdik de inşallah göz nuru olur ve cealnel muttakin imama takva sahibi bir önder olur. Sırf takva olmak müttaki olması kâfi değil. Hem de toplum bir huzur haline girer. İşte Ömer bin Abdülaziz devri, Osmanlı'nın ilk üç asrı, asr-ı saadet başta. Bir anne baba evladını yetiştirmek için şu hususlara dikkat etmesi lazım. Bir çocuğa ruhaniyet telkinine güzel bir isim koyacak. Çünkü isim müsemmaya çeker. Resulullah Efendimiz bir yerden geçerken o köyün, o kalenin ismini sorardı. O isim uygun değilse o ismi değiştirin. Bundan sonra bu köyün ismi böyle olsun buyurdu. Gelen kişinin ismini sorardı. Onun ismini tahsiye ederdi eğer gönle uygun bir isim değilse. İkincisi yedirilen lokmanın helalliğine dikkat edilecek. Üç çocuklarda taklit meyli hakimdir. Bu sebeple onlara örnek olacak anne baba bir davranış sergileyecek. Onun aralarında bir münakaşa etmeyecek. Hak dostlarının irşadı sözden ziyade hal ile örnek olmaktadır. Çocuklarının, yavrularının davranışını daima kontrol edecek. Göz önünde yapmadıkları kabahatleri gizli ve tenha yerlerde işlemelerine meydan vermeyecek. Zira bu duruma karakterleri zaafa uğrar. İki yüzlü olurlar. Bu halin ilk tezahürleri de yalan ve riyadır. Yalana başlar, riyaya başlar. Yine çocuklarımızın güzel işlerini takdir edip mükafatlandırmak, hatalarını ise göz ardı etmemek. Onu yumuşak bir lisanla misaller vererek ikaz etmek. Yine sık sık ceza vererek çocukları arsız hale getirmemek. O zaman dinlemede arsız olurlar, labale olurlar. Diğer emir, yasak ve kaide çocukların kavrayabileceği şekilde izah ederek ikna edici bir şekilde telkin etmek. Yani onun seviyesine inmek. Efendim çocuklarla çocuklaşın diyor. Onun seviyesine göre hitap etmek. Adab-ı muaşeret ve ahlak kaideleri öğretilecek. Meşru sınırlar dahilinde çocukluklarını yaşamalarına imkan tanınacak. Yani fazla serbest bırakılmadığı gibi de haddinden fazla da baskı da yapılmayacak. Ömer radıyallahu anh idarecilere çok güzel bir nasihati var. Şiddet göstermek sizin kuvvetli, zayıflık belirtmek sizin yumuşak ol buyuruyor. Bir sanat bu, kalbin sanatı. Fazla serbestlik nefsaniyeti azdırır. Tembelliğe sebep olur. Baskı da çocuğun ezik ve silik bir karaktere sahip olmasına sebebiyet verir. Onun için ölçüyü anne babanın iyi tutması lazım. Kendilerine daima Cenab-ı Hakk'ın nimetleri hatırlanacak, ona hamd ve şükre alıştırılacak. Ona Fatiha öğretilecek. Yani Fatiha'nın ruhu öğretilecek. Daha küçük yaştayken ibadet mesuliyeti ve hizmetin ehemmiyeti terkin edilecek. Asil bir nesil yetiştirmek insanlık muktezası olan ulvi bir duygudur. Evlatların yetişme hususunda çekilen mihnet ve meşakkatler annenin babanın günahlarının affına vesile olur. Efendimiz buyuruyor. Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha hayırlı bir miras bırakmamıştır. Mal mirası değil. karakter ve şahsiyet mirası. Yine Lokman aleyhisselam şirkin bir zulüm olduğunu, bir karanlık olduğunu bahsediyor. Şirk Allah'ın verdiği bütün nimetlere karşı en büyük bir ihanettir. Hiçbir mantıki tarafı yoktur şirkin. Kul dünyada arz-ı endam için gelmedi, arz-ı hal için geldi. Daha bir abd-i aciz olacak. Acizliğini idrak edecek. Yani makam, mevki, şehvet ve şöhret için değil, Allah'a kulluk için yaratıldığının şuurunda olacak. Yani Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği kullar yerin tevazu ile yürürler. Kendini bilmezler, laf attığı zaman incitmeksizin selam derler, geçerler. Mütevazi mümin cömert olur, merhametli olur. Temiz bir vicdana sahip olur ve hizmet ehli olur. Fani varlığından sıyrılmış bir halde kendisine hizmet kârlarının en gerisinde kabul eden bir gönül neferidir. Hüseyin Efendi vardı rahmetli Bursa'da. Onunla zaman zaman görüşürdük de. Allah'ın çok değişik bir kuluydu. Hep şükür halinde yaşardı. Hüseyin abi nasılsınız deyince sormadı. Ben adam olamadım derdi. Sonsuz güç Cenab-ı Hakk'a aittir. Kulun kurtuluşu yalnız Allah'a teslim olma, yani ondan yardım istemesi neticesindedir. Yine Cenab-ı Hak heva hevesini ilah haline getirenleri gördün mü buyuruyor. Sen ona vekil değilsin diyor Cenab-ı Resulullah Efendimiz. Yani velhâsıl riyâ ve kibir de bir noktada şirkin önünü açmış oluyor. Efendimiz buyuruyor, ümmetim hakkında en korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Bu sözümle onların aya ve güneşe veya puta tapacaklarını kastetmiyorum. Beni korkutan asıl şey Allah rızasının dışındaki gayeler için yapılacak ameller. Dünya ihtirası, gizli şehvetlerdir ve gösteriş duygularıdır. Allah korusun, bu da bugün de had safhada. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Baba sıkıntıya katlanmıyor, anne katlanıyor 9 ay. Sütten ayrılması 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, Cenab-ı Hakk'a yani, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Onun için Cenab-ı Hak buyuruyor, anneler, babalar yaşlanır. Sen ona sakın ha üf deme buyuruyor. İsra suresinde. Kavlen kerîmâ buyuruyor. Yani o çocuklaşmış anne babaya ikramkâr konuş. Sakın şikayet etme anne babandan. Çünkü o sana tahammül etti çocukken. Yine Mevlânâ da buyursa, anne hakkında dikkat et, onu başına tac et. Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. Yani annenin hiçbir şey olmasa, sen o 9 ay çektiği bir çile var. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. Demek ki annenin hâlet-i rûhiyesi ekser çocuğa geçer. Bu da çok mühim. Eğer annenin hâlet-i rûhiyesi nasılsa, takva sahibi ise evladına geçer. Yine bunun için muhtelif ayetler var. Burada itaat Allah'a, ondan sonra anne babaya. Hatta Sa'd bin Ebi Vakkas var, o annesine çok itaatkârdı. İslam'a girdiği zaman annesi karşı çıktı. Ey Sa'd dedi, sen ne yaptın dedi. Böyle eski dinini bıraktın, yeni bir dine geçtin dedi. Sen yine eski dinine dönünceye kadar dedi, ben de hiçbir şey yemeyeceğim dedi. Evladının merhameti biliyor kendisine. Anneciğim dedi, vallahi 100 tane canım olsa da hepsini birer birer çıksa, ben de bu dini hiçbir şey içe asla terk etme. Bilesin artık dilersen ye, dilersen yeme dedi. Bunun annesi yemeye başladı. Rivayete göre şu ayet nazil oldu. Lokman Suresi 15. ayet. Eğer onlar yani annem baban senin hakkında bilgin olmayan bir şey körü körüne bana ortak koşmayı zorlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin sade. Tabii cefayı çeken anne. Bakın baba da terbiye edecek, baba da yükünü alacak. Sırf anneyi bırakmayacak. Efendimiz kimin mesuliyeti var diye gelip sahibi sonra annen annen annen ondan sonra baban dedi. Babana helal lokma getirecek. Bir de haliyle evladına karakter talim edecek. Daima çocuklarda taklit meyli vardır. Anne babayı büyük görür, taklit eder. Yine hadis-i şerif buyuruyor, baba cennetin orta kapısıdır. Makbul olduğu şüphe bulunmayan 3 dua vardır. Tirmizi'yi naklediyor. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladının duası. Yine 15. ayette, bana yönelenlerin yoluna uy. yani salihlerin, sadıkların dönüşü ancak vardır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Kûnû mâ sâdıkîn buyuruluyor. Ne kadar? Sana yakın ölüm gelinceye kadar. 16. ayet. Yavrucuğum, yaptığın iş, iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinlikleri bulunsa yine Allah onu senin karşına getirir. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Zaten insan orada kendisinin şahidi kendisi olacak. Ve men ya'mel miskâle zerretin hayran yere ve men ya'mel miskâle zerretin şerren yere. Yani ilahi nizamda zerreler bile hesap edilecek. Zerre sanki kuyumcunun hassas terazisiyle ölçülecek. Yani oduncu kantarıyla değil eğer bir misal vermek icap ederse. Allah'ın rahmeti ve gazabı kimi zaman büyük bir şeyde, bazen normal bir şeyde, bazen küçük bir şeyde olmuş oluyor. Mesela bir ibadetli bir kadın kedisini ihmal ediyor, kedisi ölüyor. Cehenneme gidecek bir günah işlemiş oluyor. Bir canı kastediyor. Bir günahkar çölde bir köpeği suluyor, kuyuya inerek ayakkabısını çıkartıyor. Onu merhamet ediyor, affoluyor. Onun için küçük büyük denmeyecek, her hayra dikkat edilecek, her şerden de kaçılacak. 17. ayet, yavrucuğum namazını dosdoğru kıl. Bir babanın, bir annenin evladına en büyük meziyeti onu namaza alıştırmasıdır. Bu da anne babanın bir kalbinin sanatıdır. Bu da küçük yaşta başlar. Zamanla olur efendim. Şimdi okul dersini yapsın. Sonra olur. Olmuyor sonra. Resulullah Efendimiz bunun küçük yaşta başlanmasını arzu ediyor. Namaza alıştıracak. Vermeye alıştıracak. Pinti olmayacak. Cömert olacak. Demek ki namaz mühim. Huşu ile namazın Cenab-ı Hak kat eflâlü mü'minîne felâh bulunan namazı huşû ile kılarlar. Yani zâhiri ihmal dediği gibi, bâtında ihmal edecek. Kul kimin huzurunda bulunduğunun idrak içinde olacak. İhsan duyuyor, nasıl sen Allah'ı görmüyorsun, Allah seni görüyor her haline. Onun için namaz kılmak kalbin bir sanatı. Takva arttıkça namazın makbuliyeti artar. Yavrum namazını dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. En başta kendin, ondan sonra evladın, çevre çevre gidecek öyle. Yani sen sırf kendinden mesul değilsin, çevreden de mesulsun. Başına geleni sabret. Hayat bir imtihan. Meçhizilerle dolu. Doğrusu bunlar büyük bir azim ve kararlılık gerektiren işlerdir buyuruluyor. Demek ki namaz emri bil maruf nehi anil münkere vesile olacak. Ahmed İbn Hanbel anlatıyor. Ben 10 yaşındaydım diyor. Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiştim. Sabah namazına annem beni kaldırırdı. Soğuk Bağdat günlerinde abdest suyumu ısıtırdı beni. Sonra elbiselerimi giydirdi. Evimiz uzak ve yolda karanlıktı. Kendi başörtüsünü takıp tesettüre girerdi. Beni diyor caminin kapısına kadar götürürdü. Ne mutlu o anneye ki. Şimdi Ahmed İbn Hanbel'in mezhebi, Müslümanların üçte biri, dörtte biri oraya mensup. Hep annenin yaptığı emeğin bir sadaka-i cariyesi gelecek anneye. Demek ki anne babanın en mesuliyeti evladını küçük yaşta namaza alıştıracak. Enes anlatıyor. Vefat esnasında efendim yanındaydım buyuruyor. Bize üç defa namaz kılın, Allah'tan korkun dedi. Emniniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Bunlar sahipsiz oluyor. Yani bunların Allah korusun şerrede gitmeleri kolay oluyor. Yine namaz hususunda Allah'tan korkun. Namaz namaz diye tekrarlıyordu. Mübarek lisanları duyamaz hale geldik. Yine Efendimiz tekrarlıyordu. Yani Efendimiz bir müminin cehenneme girmesini istemiyor. Bütün derdi ümmet-i Muhammed'in derdi. Onun için buyuruyor. Günde 10 defa hiç yoksa Allah'ım asli ümmet-i Muhammed, Allah'ım ferric an ümmet-i Muhammed, Allah'ım merham ümmet-i Muhammed rahmeten âmin. Bu duayı tekrarlamamız, ümmet-i Muhammed'e dua etmemizi arzu ediyor. Namaz muharebe esnasında bile kılınacak yani. Bir grup kılacak, o gidecek, öbür grup gelip kılacak. Efendimiz en çok ihvan-ı dinin yani sahabinin cemaate gelmesini isterdi. Cemaate gelmeyince sorarlar, niye cemaate gelmedi derdi. Ki Cenâb-ı Hak 25-20 kat bir ecir ihsan ediyor. Eğer seyahat değilse dua ederdi, hastayı ziyaret ederdi. Eğer ihmalden gelmemişse, onun üzerinde çok dururdu. Evet, emri bil maruf, nehi ani münker ikincisi ayeti gelen nasihatlerden. Bu da bilhassa bugün de bu çok mühim. Yani bu evlatlarımızı, çevremizi, dünyanın gidişinden kendimize mesul olduğunu idrak içinde olmamız lazım. Rasûlullah Efendimiz o gün hayatın, dünyanın zor şartları altında, dünyanın bir ucundan bir ucuna insan olan her yere ashâb-ı kirâmı gönderdi. Cenâb-ı Hak, bu irşat nasıl olacak? Burada Cenâb-ı Hak buyuruyor, Rasûlüm sen Rabbinin yolunda hikmet, birinci hikmetle. Yani kültürlü, bilgili, idrak sahibi, yüksek kimseyi hikmetle İslam'a davet et. Çok bir kimse Mevlana'nın o mesnevinde o telkinlerle, diğer evliyanın telkinlerle İslam'a giriyor. Birinci hikmetle, eğer seviye yüksekse hikmetle. Seviye ortadaysa güzel öğütle. Eğer seviye inatçıysa ona da mücadele et buyuruyor. Yani onda kavlen leyyina buyuruyor. Musa sen Firavun'a giderken onu yumuşak diye suyun akışı gibi ona dini tebliğ et buyurdu. Sami Efendi Hazretleri'nden bir hatıra. Yani nezaketle emri bil maruf. Bu çok mühim. Bir düğün merasimine davet ediliyor Sami Efendi Hazretleri. Damadın yüzüğünü üstadın takması isteniyor. Sami Efendi bakıyor ki tepsinize altın bir yüzük geliyor. Kimseye bir şey demiyor. Kendi yüzüğünü parmağından çıkartıyor. Damadın parmağına takıyor. Bu diyor bugünün hatırası olarak bunu kabul edin buyuruyor. Nasıl bir nezaketle bir tebliğ. Yani böylece İslam'ın altından yapılan süs eşyalarının erkeklere yasaklandığını gayet nazik bir üslupla fiili olarak talim ediliyor. Sabra gelince üçüncü şey, sabrın dünyevi tarafı çok acı derecesine göre. Onu Eyyûb Aleyhisselam'da görüyoruz. Efendimiz de görür. Fakat sabır öyle bir şey oluyor. Sabır bir haz vermiş oluyor. Sabır cefadan ziyade hazza dönüyor. Onun vücut cefasını çekiyor, kalp onun hazzını duyuyor. Mesela Efendimiz aç açken ganimetler görüyor. Onu Ayşe vadimiz buyur, dağıtmadan huzur bulamazdı. Ancak dağıtarak onun hazzıyla doyardı. Onun sabır çok mühim. Demin bahsettiğim zenginlikte sabır. İsrafı düşürülmeyecek. Fakirlikte sabır. İlahi ölçüler dışına taşmayacak. Hastalıkta sabır. Efendimiz sabrı çok daha öte. Nuh Aleyhisselam 950 sene sonra enni mağlubun fentasir dedi. Ya Rabbi artık ben mağlup oldum dedi. Bunlar hidayete gelmiyordu dedi. Al ya Rabbi intikamını dedi. Yardım et dedi. Efendim böyle bir şey yok hiçbir zaman. Ayet-i kerimede ey Resulüm sabredenleri müjdele. Yine zor durumlarda kalındı. Ey iman, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Bakara 153. ayet. Mevlana Hazretleri iptilalara sabırla tahammül göstermenin insana kazandığı kemalatı şöyle ifade ediyor. Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı. Zira gül dikene tahammülü sayesinde terbiye ve teskiye olur. Mümin de manevi terakkinin en mühim şartı da sabır süzgecinden geçmek. Yani Allah yolunda başına gelen sıkıntıları ahiretteki mükafatı düşünerek sabırla katlanmaktır. Şikayeti, isyanı, sızlanmayı bir kenara bırakabilmektir. Esad Erbilî Hazretleri de bu sabrın getirdiği, kazandığı mısrağını şöyle anlatır. Aşk gülistanı yolunda dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik postunda ızdıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden yaparsam rüyamda gülü görürüm. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Allah yolunda hiç kimsenin görmediği eziyetlere ben maruz kaldım. Fakat hiçbir zaman en ufak bir şikayet yok. Daima razıyım ya Rabbi, razıyım ya Rabbi buyuruyor. Yedi yavrusunun altısının sağlığında kaybediyor. En güzide ashâb-ı kirâmı Uhud'da kaybediyor. Hazreti Hamza'yı, Musab'ı vesaire 70 tane şehit veriliyor. Mevlânâ hadisinde Eshâb-ı Suffâ talebelerine tuzağa düşürülüyor. Gözüne yaş geliyor, fakat bir sabır halinde. Mevlânâ'nın da güzel bir ifadesi var, daha ayrı bir pencereden bakıyor. Belalardan çoğu peygamberlere gelir. Çünkü hem adamları yola getirmek zaten başlı başına bir beladır. Yani o cahiliye insanı nasıl bir faziletten insana haline geldi. Ondan sonra Lokman aleyhisselâm buyuruyor evladına, küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzüne böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş kimse asla sevmez. وَيْلُّ لُكُلُّ مَزَتُلُّ مَزَ buyuruyor. Allah korusun. Hepsine Cenâb-ı Hak külleyen yazıklar olsun diyor. Kim onlar? Kaş göz işaretiyle alay eden, küçük gören. Onun için en büyük günahlardan biri ibadullah-ı istikâr. Allah'ın kullarını küçük görmek. Senin de son nefesin belli değil. O istikâr ettin kimsenin son nefesi belli değil. Zira yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. En kötü şey Allah korusun kibir. Gösteriş, sükse. Cenâb-ı Hak onu asla sevmez buyuruyor. Bu kibrin kökü cehennemde olduğu için yanması lazım ki temizlenecek. Kibriya sıfatı yalnız Cenâb-ı Hakk'a mahsus. Nitekim iblisin cennetten kovularak Allah'ın kullarını dalâlete sevk etme memuru olması Âdem aleyhisselâm'a karşı kibirlenmesinin neticesinde oldu. Aynı şekilde Karun, Harun aleyhisselâm'a haset duydu, küçük gördü, felakete düşerdi, yerin dibine gömüldü. Kavmi ona dedi ki, Karun'a, şımarma dedi. Bil ki Allah şımaranları sevmez dedi. Salih bir kişi bir manzara görüyor. Bir kişi bir kişiye diyor ki, yüzün de ne kadar çirkinmiş senin diyor. O da diyor ki, sen diyor nakşı mı ayıplıyorsun yoksa diyor nakkaşı mı ayıplıyorsun diyor. Çok dikkat edici bir husus. Yüzün ne kadar çirkin diyor. O salih kişi diyor ki, sen diyor nakşı mı ayıplıyorsun yoksa nakkaşı mı ayıplıyorsun. Yani işin nereye gittiğini farkında olmak lazım. Rivayete göre Nuh aleyhisselam cerahat akan bir köpek görüyor. Yüzünü öbür tarafa çeviriyor o manzara karşısında. Cenâb-ı Hak, ey Nuh beni mi diyor ayıpladın diyor. Onu ben yarattım buyuruyor. Günahların en mühimlerinden biri de ibadullah-ı istikâr, istiğfâf, alay etme, küçük görme. Hepsini zimmetli olarak bilebilme. Bahâddin Nakşibendî Hazretleri en çok manevi mevkii diyor, burada kazandım diyor. O hasta cerahatli hayvanları tedavi etmekle. Hasta insanı tedavi etmekle, yolları temizlemekle. Daima kulda ben olmayacak. Bedir büyük bir zaferdi. Orada hemen enfaz ayetlerinde birisi ben şöyle kelle uçurdum dedi. Öbürü şöyle yaptım dedi. Şu kadar kişiyi ben ortadan kaldırdım dedi. Cenab-ı Hak da ey Habibim savaşta onları siz öldürmediniz. Fakat onları Allah öldürdü. O gücü veren Allah. Attığın zaman da sen atmadın, lakin Allah attı. Bunu mü'minlere güzel bir imtihanı demek için yaptı. Çünkü Allah işlendi, bilendir. Yine اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Mekke fethinde fevçe insanlar İslam'a giriyor. Büyük bir zafer. Cenâb-ı Hak فَسَبِّحْ بِحَمْدِ buyuruyor. Rabbini hamd ile tesbih et diyor. Bir de vestağfirû, bir de istiğfar et diyor. Hep Allah'ın büyük bir nimeti. Cenâb-ı Hak fazlasıyla ihsan ediyor. Yürüyüşe mutedir ol buyuruyor. Şu kâinat ilahi bir endam aynası. Çok iş görüyor merkep, çok iş görüyor ama sesi de çirkin çok. Cenâb-ı Hak onun sesini o şekilde yapıyor ki, ikaz ediyor. En çirkin ses merkebin sesidir. Demek ki bir mü'min merkep gibi konuşmayacak. Azarlayarak, bağırarak, çağırarak konuşmayacak. Sakin sakin konuşacak. Yani bir hata varsa onu sakin olarak ifade edecek. Herkes bülbül sesine aşinadır. Fakat merkebin sesine kimse aşina değildir. وَكُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا buyuruyor. İnsana güzel söz söyleyin buyuruyor. Bir tatlı dil, bir bağışlama arkasından incitmenin geldiği sadakadan daha hayırlıdır. Yani inciterek sadaka veriyorsan, bir tatlı dil ondan daha hayırlı. Maalesef o vardır. Bak, bak sana hadi ben veriyorum. Hadi, onun için bana çok minnettar ol. Bunlar çok sakat laflar. Bir kazayı düçar ol böyle sözler. Efendim misal de çok. Ebu Kursafe diyor, ben annem teyzemle Rasûlullah'a gittik diyor, bir beyat ettik diyor. Sonra bana dediler ki, ben çocuktum, yavrucuğum bu zat gibi hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel, elbisesi daha temiz, yüzü daha yumuşak, başka birisini bilmiyoruz şimdiye kadar. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu konuşurken. Yine burada diğer bir ayet var. Cenâb-ı Azâmet-i İlâhiyesi. Yani seb-i semâvân tıbâka, yedi tabaka semâ var. Arş var, kürsü var. Bak onun dışında bir boşluk yok. Tüm ne varsa Cenab-ı Hakk'a ait. Cenab-ı Hak müteal. Sonsuz bir azamet sahibi. Şayet yeryüzünde ağaçlar kalem, deniz arkasından yediğiniz katlanan mürekkep olsa yine Allah'ın sözü yazmakla tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip hikmet sahibidir. Hızır Aleyhisselam gemiyle ilim öğretecek Musa Aleyhisselam'a. İlmiyle dünyayı öğretecek. Bir hadiseden sonra Musa Aleyhisselam şaşırıyor. O sırada güverteye bir tane kuş konuyor. Deryanın bir gagası, bir damla su var. Bak Musa diyor, senin ilmin diyor şu kuşun gagasında bir damla suyun içinde diyor. Benim ilmim de bu kuşun gagasının içinde diyor. Bütün ne kadar melek, insan, cin, mahlukat var, hepsinin ilmi de yine şu kuşun gagasının içinde bir damla içinde. Şu sonsuz deryada Allah'ın ilmi, kendini burada ölçtüğü ilmini diyor. Onun için Cenâb-ı Hak asla ve kat'â ben istemiyor. Kul daima sen ya Rabbi diyecek. Yine burada sakın dünya hayası aldatmasın, şeytan Allah'ın affını güvendirerek sizi kandırmasın. Evet Allah Rahman Rahim'dir Cenâb-ı Hak ama istikametinde bulunacaksın. Her türlü melaneti işte, Allah Rahman ve Rahim'dir, o olmaz o. Burada bilinmeyen çok şey var ama benim burada beş şeyi bildiriyor. Kıyamet vakti hakkında bilgi ancak Allah'ın katındadır. Rasûlullah Efendimiz bile bilmiyor. Cebrail sorduğu zaman sorandan fazla bilmiyor diyor. Yağmuru o yağdırıyor. Bazı şeyler periyoda bağlı, güneş, ayı bir saniye şaşmıyor. Bir arıza yok. Fakat yağmuru o yağdırıyor. Yağmur ne zaman yağacak, nereye yağacak, ne zaman gelecek? Allah'ın tayini. Yani yukarıda bir Akdeniz dolaşıyor. Bulut olarak Akdeniz dolaşıyor. Cenab-ı Hak dilediği onu çöle de yağabilir, denize de yağabilir, mümbit bir araziye de yağabilir. Cenab-ı Hak bunu insanın kalbine eğer insan hayır hasenat sahibi ise o toplum Cenab-ı Hak bereket veriyor. Yok değilse kimine ikaz veya da bir ders olarak yağmur yağdırmıyor, çöl oluyor, kuraklık oluyor. Veya da sel oluyor, ayrı bir felaket oluyor. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde olanı o bilir. Yani o rahimde olan çocuğu ölünceye kadar hali ne anne biliyor ne baba biliyor. Onun istikbalini, halini vesaire yalnız Cenab-ı Hak biliyor. Başında neler geçecek, kaderinde ne var? Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Bu hastalık çıkmadan evvel kimse bu şeyden ölenler bu hastalığa öleceğini bilmiyorlardı. Bunun gibi. Yahut da kimi düşüyor bir beyin kanaması, o anda gidiveriyor. Yahut bir trafik kazasında gidebiliyor. Onun için her an insan hazırlıklı olsun. Yarın diyenler helak oldu buyuruyor. Hiç kimse yarın ne kazanacağı bilmez. Allah her şeyi bilendir, her şeyi haberdardır. Lokman Hekim'in muteber kitaplardan nakledilen nasihatlardan bazıları şöyledir. Ey oğlum, takvayı kendin için ahiret sermayesin. Çünkü takva mal ve mülk ile olmayan bir ticarettir. Cenab-ı Hak da ticarete len tabur buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'i tilavet edenler, namazı ikame edenler, Allah'ın verdiği nimetleri açık ve gizli olarak infak ederler. Umulur ki onlar kurtulacaklardır. Ticareten len tabur. Yine diğer bir nasihat. Ey oğlum, cenazelerde bulun. Çünkü cenaze sana ahireti hatırlatır. Haram ve günahlar ise dünyaya karşı meyilli. Onun için sadıkların yanında sığınmak lazım. Ey oğlum, yalan söyleyen kimsenin nuru gider. Kötü huylu olan kimsenin gam ve kederi de çoğalır. Gam keder çoksa onun o huyunu gösteriyor demek ki. Bu da mühim çok. Ey oğlum, anlayışsız, nadan kimseye bir meseleyi anlatmak ağır bir kayayı yerinden oynatmaktan daha zordur. Ey oğlum, cahili bir yere elçi olarak gönderme. Eğer akıl ve hikmet sahibi birini bulamazsan kendin git. Yine ey oğlum, dünya derin bir denize benzer. Çoğu insanlar orada boğulmuştur o derin denizde. Takva gemin, iman yükün, tevekkül halin, salih amel azın olsun. Kurtulursan Allah Teala rahmetiyle, boğulursan günahların sebebiyle. Ey oğlum, horoz senden daha akıllı olmasın. O her sabah zikir ve tesbih ediyor, seni uyandırıyor. Cenab-ı Hak horozu bir çalar saat olarak gönderiyor. İlahi bir çalar saat. Mide dolarsa tefekkür uykuya dalar. Azalar ibadetten geri kalır. Ey oğlum, öyle arkadaşsız ki ayrıldığınız zaman ne sen onları ne de onlar seni dillerine dolasınlar. Yani gıybetin etmesinler. Yani dostun olsun. Dostlarını koru, yakınlarını ziyaret et. Üç şey, üç şeyle bilinir. Hilim, gazap anında ortaya çıkar. Hilmin var mı, yok mu senin? Hilim, gazap anında. Şecaat, cesaret, harp meydanında. Kardeşlik ise ihtiyaç anında. Ne kadar kardeşliğin var, sana ne kadar kardeşliğin zimmetli, onların ihtiyacını ne kadar görebiliyorsun? Ey oğlum, insanlar her gün ibadet ve taati ihmal ettikleri halde nasıl olur ilahi azaptan korkmazlar? Herkes şimdi maskeli olarak geliyor. Doğru, güzel. Fakat bu virüsü gönderenden, virüsü halk edenden ne kadar korkuyoruz? Dünyadan tamamen el etek çekme. Yoksa insanlara yük olursun. Oruç tut, bu şehvetini kırar. Ancak seni namazdan alıkoyacak kadar çok oruç tutma. Yani seni halsiz bırakacak kadar. Çünkü Allah kadar namaz, oruçtan daha büyüktür. Ey oğlum, iyiliği iyilikten anlayana yap. Nitekim koç ile kurt arasında dostluk olmadığı gibi, iyi ile kötü arasında dostluk olmaz. Çekişmeyi seven, hakarete uğrar. Kötülük olan yerlere giden, töhmet altında kalır. Kötülüğe yaklaşan, kendini kurtaramaz. Dinini tutmayan da pişman olur. Ey oğlum, kendini unutup da insanlara iyiliği emretme. Yani insan iyiliği emri kendisi yapmıyor. Yoksa senin durumun insanlara ışık verdiği halde kendisini yanarak tüketen bir muma benzer. Ey oğlum, küçükken edepli olursan büyüdüğünde faydasını görürsün. Bu da anne babaya ait bir şey. Küçükken edepli olmak. Küçük işleri umursamazlık etme. Çünkü küçük yarın büyüğe dönüşür. Ey oğlum, gönlünü kederlerle ve hüzünlerle meşgul etme. Aç gözlüklerinde sakın diğer taraftan. Takdire rıza göster. Allah tarafından sana verilene kanaat et ki hayatın güzelleşsin. Gönlün sururla dolsun, hayattan zevk alasın. Hepsinin bunun bağlandığı yer kanaat sahibi olabilmek. Ey oğlum, dünya hayatı kısadır. Senin oradaki ömrün ise daha da kısadır. Bu kısa ömründe az bir kısmı kalmıştır. Kaç yaşındasın, ne kadar kaldı bilmiyorsun. Resulullah Efendimiz Lokman'dan haber ve şöyle buyurdu. Lokman oğluna Allah Teala kendisine emanet eden şeyi korur. Ben de seni, malını, dinini ve amelinin sonunu Allah Teala'ya emanet ediyorum dedi. Gazali Hazretleri bu nüktesi var. Kendini ölmüş bildi. Bilgi de şu, giden cenaze arabasının tabutun içinde sen varsın. Ne kadar eyvah, vah, vah, keşke diyeceksin. Yâ leyteni, yâ leyteni, yâ leyteni diyeceksin. Onun için hayatını bundan sonra sana verilen bir lütuf olarak bil, kendini ona göre hayatını tazim et. Velhâsıl Cenâb-ı Hak inşallah cümlemizi sâlihlerden eyler. Ne mutlu buyuruluyor şu gök kubbede, hoş bir seda bırakarak ahirete intikal eden. İşte bizim bir kardeşimiz vardı, Ali Çınar Bey kardeşimiz. Salih bir kardeşimizdi. daha gençti. Bir anda gidiverdi. Yani herkes ölüm bekliyor. Yani hiç boş vakit olmayacak. Dünyanın bir dershane olduğunu, insan idrak halinde olacak. Nefsani arzuları bertaraf etmenin gayretinde olacak. Müttaki olacak, takva sahibi olacak. 258 yerde takva geçiyor. Takva nedir? Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidat inkişaf ettirme, insan kendisi ilahi kameranın, ilahi müşahedenin altında olduğunu kalben idrak etmesi. Yani vehve mahkum eyne mahkum nereye gitsin Allah sizinle beraber. Ve nahnu akrubu ileyhi min hablil verit. Düşünceni, fikrini bir sen biliyorsun, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Herkesten gizlenen Cenab-ı Hak'tan gizleyemezsin. Rabbimiz inşallah son nefesimizin en güzel anı olmasını nasip eylesin. Duamızın kabulü niyazı ile Teala Fatiha.